Kitabın adı 8. Gün. Yazarı Glenn Mead. 9. Ayrım. 1. Bölüm. 11 Kasım. Bu sana uyarı olsun. 12. Washington DC. 11 Kasım Pazar. 13. Saat 1'i geçmeye başladığında Beyaz Saray'ın acil durum odasında giderek artan bir panik havası vardı. Başkan tam 1'e 3 kala toplantı odasına girmişti. Kapıdan görünür görünmez Güvenlik Konseyi üyeleri derhal ayağa kalktılarsa da başkan bir el işaretiyle herkesi oturttu. Bayanlar baylar, şimdi elimizde tüpün içindekileri hakkında 3 yeni uzman görüşü daha var. Üzülerek bildirmek zorundayım ki her üçü de böyle bir maddeyle yüklü bir cihazın patlamasının Washington'da oluşturacağı yıkımı doğruluyor. Başkan Douglas Stevens'a döndü. Doug, uzman raporlarının müsveddelerini dağıtır mısın? Tabii efendim. Stevens, çantasından birbirine zımbalanmış fotokopiler çıkarıp masaya dağıttı. Raporlardan, uzmanlarımızın sinir gazının muhtemel kaynağının kimyasal savaş alanında Amerika'nın ya da herhangi bir başka ülkenin çok ilerisinde bulunan Rusya'dan gelebilmiş olacağını düşündükleri anlaşılıyor. Bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Başlar, belgeleri incelemek için eğildi. Birkaç dakika sonra Savunma Bakanı John Feldmayer başını kaldırdı. Eğer kaynak Rusya'ysa bu konuda ne yapacağız Sayın Başkan? Konuyu görüşmek için Başkan Kuzmin'e şahsen telefon edeceğim. Başkanın danışmanlarından Bostonlu eski yargıç, geniş göğüsü Mitch Gaines söz aldı. Ona Washington'un tehdit altında olduğunu söyleyecek misiniz? Başka çare göremiyorum Mitch. El-Kaide'nin gazın nereden bulduğunu anlamak için onun işbirliğine ihtiyacımız olabilir. Hepimiz bazı Rus bilim adamlarının yüklü çekler karşılığında terör örgütlerine yardım ettiklerini, Rus mafyasının aynı nedenlerle kitle imha silahları sağladıklarını duyduk. Burada da aynı durum olabilir. Tabii Kuzmin'den çok dikkatli olmasını ve başlatacağı soruşturmayı çok gizli tutmasını isteyeceğim. Ya Rus hapishanelerindeki tutuklular konusu efendim? Bir zamanlar saygın bir gazeteciyken, başkanın özel danışmanlığını kabul eden, sakallı bir Kaliforniyalı olan Bob Rapp'ti konuşan. 50'lerinin başındaki bu deneyimli gazeteci, nadiren gülümseyen, ciddi biriydi. Kuzmin'le o konuyu da konuşacağım tabii. İş oraya dayanırsa, Rusları, Almanları, İsraillileri ve İngilizleri, bize yardıma ikna etmek için baskı yapmak zorunda kalabiliriz. Saygısızlık etmek istemem efendim, dedi Rapp. Ama elinizde başka ülkeleri etkilemek için hem ekonomik hem de askeri muazzam bir güç var. Hapisteki tüm tutukluların serbest kalması için o güçten yararlanabilirsiniz. Bob, işlerin o kerteye varmayacağını umalım. Unutmamamız gereken bir şey daha var. Tutuklular konusu şu anda en önemsiz olanı. Başkan Booth toplantıdaki bir diğer generale, Kara Kuvvetleri Komutanı'na döndü. General Croft, askeri iletişimin eski başkanı olarak, Haşim gibi bir teröristin bu silahı uzaktan nasıl harekete geçireceğini anlatır mısınız? Emredersiniz efendim. General başını kaldırmadan önce önündeki notları hazırladı. Uzmanlarım bunun iki yolu olduğunu söylüyorlar. Radyo dalgaları ya da telefon. Bana kalırsa bir üçüncü yöntem daha var ama buna birazdan geleceğim. Olayın özünde terörist bombasını bir radyo alıcısına bağlar. Bizim durumumuzda alıcı ve bombanın Washington'da bir yere yerleştirildiğini düşünelim. Terörist sonra oradan uzaklaşır ve kendisi ya da bir arkadaşı bombayı uzaktan dünyanın hemen hemen her köşesinden tetikler. Burada gerekli olan alıcıyla aynı frekansta çalışan bir verici, bir de basit elektronik devrelerdir. Bombanın yanlışlıkla patlamasını önlemek için sinyal başka bir frekansla ayarlanır. Olacaklar basitçe şöyledir. Terörist uzak bir yerden sinyalini gönderir, alıcı gelen sinyali yakalar. Sinyal alıcının içindeki devreden geçip bir röleyi hareketlendirir, röle de bombayı patlatır. Uzun mesafeler için teröristin İyonosferden yansıyan kısa dalga frekansını kullanması gerekir. Daha kısa mesafelerde ise VHF'yi. Böyle bir şey için kaç frekans kullanması gerekir? Söylemesi kolay değil efendim. Her şey vericinin gücüne, nerede olduğuna ve sinyal göndermek için ne kadar mesafeye ihtiyaç duyduğuna bağlıdır. Mevcut tüm frekansları karıştırmamız mümkün müdür? İmkansız efendim. Böylesine geniş spektrumlu bir radyo dalgasını durduracak vericimiz yok. Hem olsa bile bindiğimiz dalı keseriz. Açıklayın. Çünkü böylelikle kendi frekanslarımızı, polis ve FBI için hayati önem taşıyanları, hatta itfaiye ile acil servislerin iletişimlerini durdurmuş oluruz. Hava dalgalarında kaos yaratırız. Sonunda hava dalgası da kalmaz. Ya telefon yöntemi? Bu da oldukça basit. Telefon tellerini dijital bir dekodere bağlarsınız. Bir çağrı saptandığında dekoder canlanır ve harekete geçmek için ikinci bir sinyal bekler. Telefon hattından dijital tetikleme şifresi gelip dekoder tarafından doğrulandığında, yani uygunluğu teyit edildiğinde bomba patlatılır. Teröristin yapması gereken tek şey Washington'daki ya da bombanın bulunduğu yerdeki bir numarayı çevirmek, cevap alınca da şifreyi vermektir. Şifre, telefonun tuşlarına bastığınızda duyduğunuz dijital sesler gibi sesli ya da duyulmayacak yüksek bir frekansla verilebilir. Her iki yöntem de teknolojik açıdan basit ama son derece etkilidir. Washington'un telefon görüşmeleri dış dünyadan tümüyle koparılabilir mi? Bu da imkansız Sayın Başkan. Kaldı ki bir yöntem daha var. O da biraz önce açıkladıklarımın karışımı. Söz konusu telefon, uydudan sinyal alan bir cep telefonu olabilir. Burada da tüm cep telefonu konuşmalarını durdurmanız, bindiğiniz dalı kesmek olur. Aynı şey basit yeraltı kablolu telefonlarımız için de geçerli. Washington içinde ve dışındaki bütün 911 trafiğini, tüm askeri iletişimi etkilemiş oluruz. Belki bilmiyorsunuz efendim ama Savunma Bakanlığı ve Acil Durum İletişiminin %98'i yeraltı bağlantılı telefonlarla yapılıyor. Bakan iç çekti. Böyle zamanlarda bu teknolojiye rağmen aslında ne kadar savunmasız olduğumuzu anlıyoruz. Bu da doğru efendim. Üçüncü bir yöntemden söz ettiniz. Bu da bir karışım olabilir. Bir intihar komandosu sesli patlatma emri alana kadar bombayı bekler. Müslüman kökten dinciler arasında böyle bir fanatiği bulmak güç değildir. Demek Haşim hangi yöntemi kullanırsa kullansın, onun insafına kalmış durumdayız. Öyle görünüyor efendim. Bana kalırsa Haşim, radyo ve telefon yöntemlerinin birleşimini seçecektir. Ya da operasyonu tümüyle kendi denetimine almak için bombayı bir telefon hattı veya alışıldık radyo hattı yerine bir uydu alıcısına bağlayacaktır. Bu da mümkün. Genellikle bu tip iletişimden yararlandığını biliyoruz. O bağlantıları denetleyemez miyiz? Diye sordu başkanın ulusal güvenlik işleri danışmanı Paul Burton. Bir dereceye kadar kontrolümüzdeki tüm uydu iletişimini denetleyebiliriz. Bununla Amerikan askeri ve ticari uydularını kastediyorum. Belki Avrupalı müttefiklerimiz ve Japonlarla da anlaşıp onların uydu sinyallerini de izleyebilir ya da uydu haberleşmesini durdurabiliriz. Ama Rusların ve Çinlilerin elinde çoğu askeri amaçlı olan uydular var. Üstelik o uyduları bizden bağımsız kullanıyorlar. Uydu haberleşme sinyallerini denetlememize kesinlikle izin vermezler. Tabii sinyalleri elektronik olarak karıştırıp uyduları etkisiz hale getirebiliriz. Ama bu gereksiz yere risk almak olur. Üstelik Haşim'i durduracağımızdan da emin olamayız. Başkan yeniden içini çekti. Sanki bir bataklığa saplanmış gibiyiz. Uzun bir sessizlikten sonra başkanın ekonomi danışmanı Mississippi'li Charles Rivermont'un sesi duyuldu. Sayın Başkan, geniş çaplı bir arama için gerekli bahaneyi hala bulamadık. Bu konuya gelmek üzereydim. Başkan yardımcısının bir önerisi var. Alex, lütfen açıklar mısın? Alex Havers, incelediği uzman raporunu masanın üzerine bıraktı. Konuyla doğrudan ilgili tüm FBI ve gizli servis ajanlarına işin doğrusu anlatılacak. Haşim'in başkanın Washington'da kalmasını istediğini söylediğini hatırladığımızda, başkanla birlikte gizli servis elemanlarının da hayatının tehlikede olduğunu düşünerek. Öte yandan etkili bir arama operasyonu gerçekleştirebilmek için başka çare yok. Ama bütün ötekilere, yani polise, ulusal muhafızlara, özel kimyasal birimleri dışında yardımlarını isteyeceğimiz, orduya ya da aramada kullanacağımız bütün personele, kaybedilen ve muhtemelen tehlikeli olabilecek birkaç varilin peşinde olduğumuzu söyleyeceğiz. Varillerin içinde klorik asit olduğunu anlatacağız. Bu asit, oyma baskı işleminde kullanılır. Ciddi bir hava kirliliğine, temasta bulunanlarda tehlikeli deri yanıklarına, dumanını soluyanlarda ölüme yol açar. Gerekirse ve daha sonraki aşamada ordunun yardımına ihtiyaç duyarsak, varillerin bir ordu deposuna ait olduğunu söyler, böylelikle askerleri kullanmak için bahane de bulmuş oluruz. Ama askerleri sadece köşeye sıkıştığımızda kullanacağız. İşe karışan herkese ne nedenle olursa olsun basına açıklama yapmamalarını söyleyeceğiz. Bu bizleri de kapsıyor baylar. Gazete muhabirini ne kadar iyi tanırsak tanıyalım, hepimiz gazetecileri biliriz. Kimse tek kelime bile etmeyecek. Generallerden biri kuşkuyla bir kaşını kaldırdı. Bunun işe yarayacağına gerçekten inanıyor musunuz Sayın Başkan Yardımcısı? Şimdilik aklımıza gelen en iyi bahane bu. Hem etkili olacak kadar da basit. İçinizde daha iyi bir senaryosu olan varsa, bu durumda daha iyi olan her fikre ya da öneriye açığım. Masanın çevresindekiler asabi bir kahkahadan sonra yeniden sessizliğe gömüldü. Tamam, dedi başkan. Şimdilik böyle yapacağız. Eğer basından biri soru sormaya başlarsa, hiç olmazsa ne cevap vereceğimizi biliyoruz. Rolümüzü iyi oynarsak bir sorun çıkmaz. Aramanın derhal başlatılmasını istiyorum. Doug, ben polis müdürüyle şahsen konuştuktan sonra onunla işbirliğine girmek senin işin olacak. Eğer yardımını isteyeceksek, onun ve üst düzey yardımcılarının durumdan haberdar olmaları şart. Kimseye bir şey söylemeyeceğine güvenebilir miyiz? Kesinlikle Sayın Başkan. Şimdi bir sorusu olan ya da açıklama yapmak isteyen var mı? Evet General Horton. Ordunun bu aramaya baştan katılmasının daha doğru olacağını düşünmüyor musunuz efendim? Ordudaki personel işlerin çok daha hızlı yapılmasını sağlayabilir. Bana kalırsa sokakta ne kadar az üniformalı görülürse o kadar iyi olur. Ama durum değişirse orduyu ve ulusal muhafızları işin içine sokmak zorunda kalabiliriz. Sayın Başkan, bir sorun var, dedi Rivermont. Evet Charlie. Sinir gazını bulmaya çalışarak Haşim'i kızdırmış olmaz mıyız? Ya o teröristler sokaklardaki polis faaliyetlerinin farkına varıp peşlerinde olduğumuz sonucunu çıkararak bombayı patlatırlarsa? Ya rastlantı sonucu depolarını bulduğumuzda bombayı isteyerek ya da kazayla harekete geçirirlerse? Buna verilecek cevap yok değil mi? Denemekten başka çaremiz yok demenin dışında. Başkanın önündeki telefonun ışığı yanıp söndü. Ahizeyi kaldırıp dinledikten sonra hemen gönderin dedi. Kapı açıldı, içeri giren görevli başkana mühürlü bir zarf uzatıp çekildi. Başkan zarfı açtı, içindeki kağıdı okuyup başını kaldırdı. Anlaşılan El-Kaide'nin bize göndereceği yeni bir mesaj var. 2 dakika önce biri Beyaz Saray Santrali'ni aramış. Arayan Washington yakınlarında belirli bir yerde yeni bir paket bulunduğunu söylemiş. Gizli servis ve FBI'dan bir ekip söylenen yere varmak üzere. 14.10 Beyaz Saray Santrali'ne gelen telefondan yaklaşık 45 dakika sonra bir sürü araba, mavi bir Dodge minibüs ve koyu camlı 2 adet siyah 4 çeker Washington'un 12 kilometre dışındaki Floraville mezarlığının önünde durdu. 25 gizli servis elemanının ve FBI ajanının büyük bir aceleyle arabalardan fırlayıp koşuşturmaya başladıkları çakıl taşlı yollarda o öğleden sonra ziyaretçi yoktu. Girişin hemen yanında mezar kenarlarındaki otları ayıklayan yaşlı adamın şaşkın bakışları altında ajanlar mezarlık girişini kapattılar. İhtiyar elinde çapasıyla yaklaştı. "Hey, burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz?" "Buranın bekçisi siz misiniz efendim?" "Evet, ben bakıyorum." Margaret Combs adında bir kadın. Nerede gömülü? Maggie Combs'tan mı söz ediyorsunuz? Olabilir. Bence öyle. Burada gömülü tek Margaret Combs o. Geçen sonbaharda ölmüştü. Adam arkasını, sıra sıra mezar taşlarının ötesini, mezarlığın yeni bölümünü işaret etti. Mezarı oralarda bir yerde. Bence mezarı kaplayan granit çok güzel. Durun bakalım, siz kimsiniz? Federal ajanlardan biri kimliğini gösterdi. Yaşlı adamın gözleri merakla parladı. Yoksa zavallı Maggie ölmeden önce bir halt mı yemiş? Hayır efendim, bildiğimiz kadarıyla hayır. Şimdi bizi mezarının bulunduğu yere götürürseniz çok memnun oluruz. Bir de mezara 5 metreden fazla yaklaşmamaya dikkat edin lütfen. Mezarlık bekçisi kaşlarını çattı. Tabii, nasıl isterseniz. Sizler peşimden gelin. Çakıl taşlarını takip edin. Öne geçti. Peşinde adımlarıyla çakıl taşlarını gıcırdatan 12 FBI ajanı ve gizli servis görevlisi mezarların arasından yürümeye koyuldu. Önceden gösterdiği bölgeye vardığında 10 metre kadar uzakta, üzerinde Margaret Combs yazan granit bordürlü parlak bir mezar taşını gösterdi. İşte Maggie. Onun başını belaya sokacak biri olduğunu hiç düşünmemiştim. Son günlerini kent dışındaki bir yaşlılar yurdunda geçirmişti. İyi kadındı, iyi bir pokerci. Ne suç işlemiş ki? Gizli servis elemanlarından biri çok dikkatli adımlarla mezara yaklaştı. Çömeldi. Mezar taşını inceledikten sonra cebinden not defterini çıkarıp bilgileri karşılaştırdı. Doğruldu. Mezardan uzaklaşıp arkadaşlarına döndü. Tamamdır. Minibüstekilere malzemeyi buraya getirmelerini söylemek lazım. FBI ajanlarından biri koşar adımla mezarlık kapısına, kapının önünde bekleyen Dodge'a gitti. Bir gizli servis yetkilisi bekçiye döndü. Bayan hiçbir suç işlemedi efendim. Burada sizden başka çalışan var mı? Hayır. Henry de burada çalışıyor ama yarım gün. Henry Folsom. Buralıdır. Mezar kazıcısı. Federallerin yaşlı Maggie ile bu kadar ilgilenmelerinin nedeni ne? Bayım, bu ajan sizi kapıya kadar götürecek. Nedenmiş o? Şimdi ajanla birlikte giderseniz beni gerçekten mutlu edersiniz. Ajanlardan biri bekçinin koluna girdi. Bu taraftan efendim. Tamam, yolu ben de biliyorum. Söylesenize burada neler oluyor? Genç ajan adamı uzağa, olay yerinin dışına götürürken gizli servis yetkilisi arkadaşlarına döndü. Tamam, hiçbir şeye dokunmayın. Mezarın etrafının çevrilmesini, üst yüzeyin dikkatle gözden geçirilmesini ve tüm mezarda parmak izi aranmasını istiyorum. Aynı şey çevredeki mezarlara da uygulanacak. İsterseniz 1 milyon parmak izi bulun. Hepsini teker teker istiyorum. Bekçiyi ve son 2 haftadır burada kim çalışmışsa onları sorgulamanız gerekecek. 2 haftadan bu yana gömülen cenazeleri öğrenin. Buralarda dolaşan ya da mezarlığın içinde tuhaf hareketleriyle göze çarpan birileri varsa bilmek istiyorum. Gerekiyorsa polisten robot portre uzmanı getirtin. Durakladı. Ceketini çıkarıp gömleğinin kollarını sıvadı. Tamam. Şimdi gidip çocuklara malzemenin taşınmasında yardım edelim. Sonra da 1-2 kürek bulup işimizi bitirelim. Beyaz Saray 15-17. Geçen seferki gibi yine bir video kaset. Acil durum odasında Doug Stevens elindeki kaseti herkesin görebilmesi için havaya kaldırdı. Yanında mesaj yok mu? Hayır Sayın Başkan, sadece kaset. Su geçirmez, koruyucu bir naylon torba içinde. Telefonda söylenen mezarın baş tarafına yakın bir yerde bulundu. Adli tıp yetkilileri bölgede ipucu arıyorlar. Mezarlığın bir bekçisi var ama adam mezarın çevresini kazan ya da çevrede hareketleri kuşkulu birisini görmediğini söylüyor. Telefon eden, "Onun hakkında ne öğrendik?" diye sordu Mitch Gaines. Sesi kaydedilmiştir umarım. Evet efendim. Santral görevlisi konuşma başladıktan hemen sonra kayıt işlemine başlanmasını sağlamış. İlk 10 saniye dışında bütün konuşma banda alınmış. Ve şu sırada ses analizleri yapılıyor. Arayanın sesinden bir şey anlaşılabiliyor mu? Diye sordu Rebecca Joyce. Konuşması düzgün, gerginlik belirtisi yok. Aksanından Amerikalı olmadığı kesin ama Arap gibi de gelmiyor. Bilgisayarlar ve ses uzmanlarımızın yardımıyla etnik kökenini, yaklaşık yaşını ve muhtemel sosyal durumunu belirlemeye çalışıyoruz. Ses veri tabanlarımızda bilinen Müslüman ve Arap teröristlerin ve destekçilerinin ses kayıtları var. Bunları gazetecilerin ve yaptıkları söyleşilerden ya da dinlediğimiz telefon konuşmalarından elde ettik. Olası benzerlikleri saptamaya çalışıyoruz. "Telefon nereden edilmiş?" diye sordu Catherine Ashmore, FBI başkanına. "Amerika'nın içinden, tek bildiğimiz bu. Adam hatta bir dakikadan az kalmış. Söyleyeceklerini bitirip kapatmış. Nöbetçi müfettiş konuşma yerini saptamaya çalışmış ama zaman yeterli değilmiş. Kısacası elimizde bir şey yok." "Yok Cathy, telefonun ülke içinden geldiği dışında." Başkan yüzünü buruşturdu. "Öyleyse elimizde olanla ilgilenelim. Kasetle." "Öteki kasette olduğu gibi bunda da parmak izi yok," dedi Stevens. "Video mekanizması X-ray cihazından geçirildi. Tümüyle güvenli, tamamen zararsız." "Onu birazdan anlayacağız. Eğer Haşim'se Arapça konuşacaktır. Çevirmen var mı?" "Arapça uzmanımız Ed Marshall dışarıda bekliyor. Çeviriye hazır efendim." "İyi, gelsin de elimizde ne varmış görelim." Stevens, kır saçlı, kibar görünüşlü FBI çevirmenini içeriye aldı. Başkanın selamladığı Ed Marshall'a televizyonun yanında bir yer gösterildi. Not defterini ve kalemini çıkarmasını beklediler. Stevens televizyonu çalıştırdı, kaseti taktı ve uzaktan kumanda cihazının düğmelerine bastı. Tümüyle sessizliğe gömülen odadaki yüzler başkanın endişesini yansıtıyordu. Televizyon ekranı parlak maviye büründü, saniyeler sonra ekranda Ebu Haşim'in renkli görüntüsü belirdi. Önceki kayıtta olduğu gibi gri bir agelle tutturulmuş beyaz kefiye giymişti. Yere bağdaş kurmuş, kameraya bakıyordu. Haşim konuşmaya başlayınca odadaki gerginlik arttı. Stevens pause düğmesine bastı. "Hazırsan başlayalım Ed. Bize kelimesi kelimesine çevireceksin." "Evet efendim, hazırım." Marshall öne eğildi. Stevens yeni bir düğmeye bastı. Bant akmaya, Marshall da Ebu Haşim'in söylediklerini çevirmeye başladı. "Bir kez daha Amerika Başkanı'na sesleniyorum. Şimdiye kadar ilk mesajım üzerinde düşünecek zamanınız oldu. Doğal olarak önünüzdeki saatlerde ve günlerde almak zorunda olduğunuz kararları, başvuracağınız seçenekleri gözden geçirdiniz. Yine de tehdidimi gerçekleştirmek konusundaki kararlılığımı sorguluyor olabilirsiniz. Bu yüzden bu fırsattan yararlanarak tehdidimin olabildiğince gerçek olduğunu tekrarlamak istiyorum. Benim ya da dava arkadaşlarımın Amerika'ya karşı saldırı gerçekleştirmek ve büyük sayıda ölüme sebep olmak kararlılığı gösteremeyeceğimizi düşünmek eğilimini taşıyabilirsiniz. Böyle düşünürseniz yanılırsınız. El-Kaide olarak bizler, ülkenizin Arap halklarına karşı gerçekleştirdiği adaletsizlik karşısında korkunç bir nefretle doluyuz. Eğer bu nefretin bitmesi gerekirse, hıncımızı öfkeyle, acımasızca ve kararlılıkla alacağımızı bilmeniz gerekir. Bu söylediklerime inanmanız, böylelikle de almanız gereken acil kararları tüm gücünüzle uygulamanızı sağlamak için, isteklerimin tümünün yerine getirilmemesi durumunda, başkentinizde yaşayan milyonlarca sivili bekleyen kaderin küçük bir örneğine tanık olmanız gerektiğini düşündüm. Verdiğim sürenin, koşullarımın her biri yerine getirilmeden dolması halinde Amerika'nın uğrayacağı felaketi hatırlatmak istiyorum. İçinde yaşadığımız bu dünya çoğu kez felaketlerle çalkalanıyor. Tehdidimin anlamını göstermek için bu felaketlere bir yenisini eklemekten başka yol göremiyorum. Bunu yapmak için sahibi olduğumuzu bildiğimiz güçlü silahın canlı bir örneğini göstereceğim. Ama önce açıklayayım. 10 gün önce dava arkadaşlarım Azerbaycan'da 14 Amerikalıyı kaçırdı. Kuşkusuz bu olaydan haberdarsınız. İstihbarat birimleriniz adamlarının güvenliğinden endişeli olduklarını söylemiş olabilir. Onların güvenliği artık bir sorun değil. Sizin için asıl sorun birazdan tanık olacağınızdır. Bunun size bir uyarı olmasını diliyorum. Eğer bu uyarıyı ciddiye almazsanız, tüm Washington halkı birazdan tanığı olacağınız felakete kurban olacak. Bu nedenle Amerika Başkanı'nın isteklerimi yerine getirmekten başka çaresi olmadığını görecek bilgelik ve akla sahip olması için Allah'a samimiyetle dua edeceğim. Halkını korkunç bir felaketten koruması için, bu tek çareye kararlılıkla başvurması için dua edeceğim. Ebu Haşim sustu. Marshall, çeviriyi birkaç saniye sonra bitirirken Haşim'in görüntüsü kayboldu. Ekran karardı, beyaz dalgalı çizgiler göründü. Başkanın tam karşısında oturan CIA başkanı aceleyle konuştu. "Efendim, Azerbaycan'da olanlarla ilgili raporumu 10 gün önce görmüştünüz. 12 Amerikalı maden mühendisiyle CIA'nin 2 eskortunun Azerbaycan'ın güneybatısındaki dağlık bölgede kaçırıldıklarını hatırlayacaksınız. Azerilere arama çalışmalarında yardımcı olmaları için bir ekip gönderdik. Ama şimdiye kadar ne bir para isteğiyle karşılaştık ne de bir ipucu bulabildik." CIA başkanının benzi attı. "O orospu çocuğu Haşim adamları kaçırıp..." "Dick, lütfen." Başkanın yüzü asıktı. Odadaki herkes dalgalı çizgilerin kaybolup yeni görüntülerin belirdiği televizyon ekranına baktı. Ekranda bir oda göründü. Bir çeşit laboratuvara benzeyen oda, odanın soluk renkli duvarları bomboştu. Yakın duvarın yarısı göğüs hizasından tavana kadar camlıydı. Uzak köşede ise kapalı bir kapı görülüyordu. Kapı sessizce, gürültü çıkarmadan açıldı. Bir dizi adam şuurunu kaybetmiş gibi odaya girdi. Üstleri başları darmadağınık ve pisti. Acınacak durumdaki adamlar bitkin ve şaşkın görünüyorlardı. Bazılarının yüzü sıra dayağından geçmişçesine çürük, gözleri şişti. En gençleri 20, en yaşlıları ise 50'sinde gösteriyordu. Adamlar girdikten sonra kapı kapandı. 14 Amerikalı odanın ortasında, kimisi başını yere eğmiş, kimisi duvarlara ya da camın ötesine kameraya bakıyor, ürkek okul çocuklarını andırıyordu. Hala ses duyulmuyordu. İsteyerek mi bilinmez, ses kaydı yapılmamıştı. Adamlardan çoğu şaşkın, bu odaya neden alındıklarını anlayamamış, korkmuş görünüyordu. Tutsaklardan yüzleri ötekilere oranla daha fazla çürük ve darp izi olan ikisi güçlükle ayakta duruyordu. CIA başkanı adamları hemen tanıdı. Parmağını ekrana uzattı. "Efendim, bu ikisi benim adamım. Greg Bakhtarin ve Joe Calverton." Folk'un sesi öfke doluydu. "İnanamıyorum. Eğer Haşim bunları öldürürse..." "Dick, sus lütfen." Başkan bir kez daha CIA başkanının sözünü kesti. Çenesi güçlükle kontrol ettiği öfkeyle sıkılı ekrana döndü. Kameranın önünde birden bir erkeğe ait olduğu anlaşılan iri bir gölge belirdi. Yavaşça camlı duvara yaklaştı. Üzerinde biyolojik tehlikeye karşı geliştirilen kıyafetlerden vardı. Kalın beyaz lastik eldivenler, gaz maskesi. Hafifçe öne doğru uzattığı sol elinde sefertası büyüklüğünde bir laboratuvar cihazı görülüyordu. Şaşkın bakışlar altında cam bölmenin hemen altındaki çekmeceyi açtı. Elindeki cihazı büyük bir dikkatle çekmeceye yerleştirdi. Bir süre eldivenli eliyle kutunun hassas bir mekanizmasını dikkatle ayarlar gibi çekmecenin önünde oyalandı. İşini bitirince çekmeceyi çabucak kapattı, hızla görüntünün dışına çıktı. Acil durum odasındaki toplantı masasının çevresindeki başkan ve danışmanları olacakları yüreklerinde duyarak sessizce ekrana bakıyorlardı. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen saniyeler geçti. Bir şey olmadı. Sonra birden odaya görünmeyen kötü bir güç saldırmış gibi oldu. Adamlar kıvranıp titremeye başladılar. Vücutları müstehcen bir raksın kuklaları gibi sarsıldı, katıldı. Ağızlar sessiz korku çığlıkları çıkarmak için açıldı. Artık insana benzemiyor, insanca hareket etmiyorlardı. Çıldırtıcı acının pençesinde yüzleri çarpılmış kuduz hayvanlar gibiydiler. Birkaç saniyede gözleri inanılmaz derecede büyüdü, dudaklarında ve burun deliklerinde sütümsü köpük kabarcıkları belirdi. Kurbanlar tökezledi, yere yuvarlandı. Kanayana dek vücutlarını tırmaladılar.
"Aman Tanrım, zavallılar," dedi Savunma Bakanı John Feldmayer soluk soluğa.
Başkan bu kez kimseyi susturmadı. Zehirlenen 14 masum insanın gözleri önünde ölümünü dehşet içinde sessizce izledi. 2 dakikadan daha kısa bir sürede her şey bitmişti. Kıvrılmış bedenler düştükleri yerde kaldı. Tek başına, köşelerde, birbirine kenetlenmiş bir ceset karmaşası. Banttan bir tık sesi geldi. Ekran maviye döndü. Acil durum odasındaki herkes şaşkınlıktan olduğu kadar yol gösterici bir söz duyabilmek için de başkana baktı. Başkanın gözlerinin önünde yitip giden 14 hayat için gözyaşlarını tutamadığını gördüler. Başkan konuşmadı. Danışmanı Catherine Ashmore titreyen sesine aldırmayarak başkanın düşüncesini yansıttı. Tanrı ruhlarını affetsin. Uzun ve kesintisiz bir sessizliğin sonunda Mitch Gaines masadakilere baktı. Eğer Haşim tehdidini gerçekleştirirse bu ülke tarihinin en korkunç felaketini yaşayacak. Hiroşima ile Nagasaki boyutunda bir felaket bu. Parmakları önündeki masanın kenarına yapışmaktan bembeyaz olmuş başkan, gördüklerinin etkisinden kurtulamamıştı. Yavaşça, çok yavaşça çevresindeki allak bullak olmuş yüzlere baktı. Nihayet sorusunu sorabildiğinde danışmanlarının duyduğu umutsuz, acı dolu bir sesti.
Nasıl? Tanrı aşkına, böylesine öldürücü bir silahı eline nasıl geçirdi?
9. ayrımın sonu. Sayfa 107. Devamı 10. ayrımda.